Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...30 Nisan Salı sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur diye bir açıklama yaptı. Türkiye NATO seçimlerinde Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyecek. Erdoğan özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. CHP'den bir anayasa şartı var. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulsun diyor CHP. MHP, anayasa meclisten geçse bile halk oylamalı diye bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı uygun değil dedi. CHP ve Sosyalist Partiler 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyeceklerini duyurdu. Bu arada bir son dakika gelişmesi, İstanbul Valiliği İstanbul'da 1 Mayıs'ta ulaşıma kısıtlama kararı getirdi. Birazdan bunun detaylarına yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Beyaz ette de 31 Aralık'a kadar ihracat kısıtlaması getirildi. Bu da bu sabahın yine son dakika gelişmelerinden birisiydi. Balıkesir'de AK Partili yönetimin bıraktığı borcun 15,5 milyar lira olduğunu duyurdu yeni CHP'li yönetim. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Biliyorsunuz yeni müfredatımızın adı bu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bunun içerisinde TOG, Türkovak, Teknofest de anlatılacakmış bu modelle birlikte öğrencilere. Schengen vizesinde sorun devam ediyor. Buna ilişkin gelen haberleri paylaşacağız sizlerle. Ankara Büyükşehir Belediyesi amblem değişikliğini halka soracak, halka götürecek. Uçak biletlerinde tavan fiyata zam geldi, %30 civarında sevgili dinleyiciler. Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Tahir Elçi davasına ilişkin savcıdan 3 polise dair beraat talebi geldi. Barolardan tepki var bu beraat talebi için. Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem uyarısı var. Tehlikeye dikkat çekildi. Yine konunun uzmanları tarafından bunları da paylaşacağız. Threads uygulaması Türkiye'de geçici olarak kapatıldı. Daha önce bu konuyu paylaşmıştık sizlerle. Alınan karardan ötürü geçici olarak uygulama kapatıldı. 14 il için sarı kodlu sağanak uyarısı var. Ankara Spor Nazilli Belediye Spor maçına ilişkin şike iddiası vardı. Bu maçla ilgili inceleme başlatıldı. Çünkü her iki takımdan da karşılıklı olarak kaleye bir kez dahi şut çekilmediği iddiası var. Anadolu Efes Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdi sevgili dinleyiciler. Dolar şu anda 32 lira 44 kuruş. Euro 34 lira 72 kuruş. Gram altını 2422 lira, çeyrek altını da 4072 lira olarak görüyoruz. Ancak bankada dolar 33 lira 16 kuruş, euro 35 lira 47 kuruş, altının gramı 2487 lira. Yani dolayısıyla şu anda her ne kadar altın fiyatı 4072 lira olarak görünse de birçok yerde 4500 lira civarındadır. Borsa İstanbul dün rekor kırdı. BIST 100 endeksi 10.000 puanı geçti. 10.082 puanla kapattı dünü. %1.69'luk artışla. Bitcoin'de de bir miktar artış vardı. 63.260 dolar seviyesinde işlem görüyor şu dakikalarda Bitcoin. Şimdi hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programa sevgili dinleyiciler. Simit fiyatında bakanlığın onayı zorunlu hale gelmiş. Yine yeni gelen haberlerden bir tanesi bu. Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiş. Şimdi çeşitli tedbirler, çeşitli önlemler alınmaya başlandı, bunu anlıyoruz. Çünkü yine bakanlıktan gelen bir başka haber var ki son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle kanatlı et ihracatına kısıtlama getirilmiş. İşte programın başında söylemiştik. 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmış tavuk eti ihracatı. Şimdi aynı zamanda fahiş fiyat uygulayan 16 firmaya da para cezası uygulanmış. Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini, bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtmişler. Bunun farkındayız, yani farkındayız derken insanlar kırmızı ete ulaşamıyor. Ulaşamayınca kırmızı et fiyatı çok yüksek çünkü. O nedenle beyaz eti tercih ediyor, yani tavuk daha ucuz diye oraya yöneliyor. Bu kez de bunun fiyatı artmaya başladı. Şimdi de ihracata bir kısıtlama getirilmiş. Bakanlık tarafından böyle bir tedbir alındığı bilgisi paylaşıldı. Çok fazla haber var sevgili dinleyiciler. Hepsini mümkün olduğunca paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama 1 Mayıs konusu önümüzde duruyor şimdi. Yani 1 Mayıs'ta Taksim konusu yıllardır konuşulan bir konu. CHP'den gelen kararı söyleyeyim son olarak. CHP 1 Mayıs kutlaması için Taksim meydanına yürüyecek. Yani aslına bakarsanız yine şu anda yasak olarak görünüyor ama buna rağmen şimdi CHP yürüyüşünü gerçekleştirecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz. Şimdi bu başka. Yani raylı sistemden bahsediyoruz. Mesela Marmaray'dan bahsediyoruz. Bu karar başka bir karar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz olacak. Bu karar resmi gazetede yayınlanmış. Ücretsiz olacak da ulaşımda kullanamayacaksınız. Mesela İstanbul'da Taksim güzergahını kullanamayacaksınız. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Sosyalist partilerden gelen açıklamalar var. Sol Parti, EMEP, TİP, İstanbul Halk Evleri Şubeler Koordinasyonu gibi sosyalistlerden gelen açıklamalar var. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek üzere 10'da Saraçhane'de buluşma çağrısı yaptılar. Yani bir defa geri adım atılmıyor. Siyasi partiler biz de varız, biz de yürüyeceğiz diyorlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ne diyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nın belirlenen kutlama yerleri ve güzergahları arasında olmadığını söylüyor. Yani şu anda Taksim'e izin verilmiş değil. İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Valiliği tarafından bir izin verilmiş değil. Ancak dün de bahsettik biliyorsunuz, sendikalar 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatlarını kaybedenleri anmak üzere Taksim'e gitmişlerdi. Ne dedi DİSK Genel Başkanı, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu? Dedi ki biz bir elimizde karanfil, bir elimizde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Taksim'e yürüyeceğiz, siz de gelin dedi. Şimdi bu nedenle, yani bir Anayasa Mahkemesi kararı da ortada varken bu kadar kutuplaştırmaya, bu kadar germeye gerek var mı acaba? Çünkü bu kadar gerilmese olay çıkmayacak gibi görünüyor. Ama o kadar çok gerildi ki şu ana kadar, bundan sonra da inşallah, yani umarım öyle söyleyeceğim, olay çıkmaz. Dileğimiz bu tabii ki. Ama daha önceki senelerde, daha önce defalarca bunu konuştuk biliyorsunuz. Taksim açılmıştı. Üstelik AK Parti döneminde açılmıştı. Yani hatırlayın, o dönem için işte 2010 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2010, 2011, 2012. Bu yıllarda burada çok büyük mitingler yapıldı Taksim'de 1 Mayıs'ta. Ya kimseye de hiçbir şey olmadı. Hatta yine hatırlayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu o dönem. Yani Taksim Meydanı'nı açtıklarını, insanları özgürleştirdiklerini, bunları söylüyordu. 2010 yılı 1 Mayıs'ının Hafızalara kazınacağını söylemişti. Tarihte kendisine unutulmaz bir yer bulacağını ifade ediyordu. Dün Taksim Meydanı'nda yaşanan o tarihi an 2010 yılı 1 Mayıs'ı asla ve asla bir tesadüfün eseri değildir diyordu. 1 Mayıs 2010'un Türkiye'nin nasıl değiştiğinin, olgunlaştığının, tabularını nasıl yıktığının, statükoyu nasıl aştığının, tahrik ve provokasyon korkularından nasıl sıyrıldığının somut bir abidesi olduğunu ifade ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yani 2010 yılında Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Şimdi bu özgürlüğü getiren, tabuları yıktığını söyleyen AK Parti yönetimi, iktidar şimdi ne oldu da değişti? Neden böyle kararlar almaya başladı? Taksim'in güvenliği sağlanamaz deniyor. Yani en önemli ve en büyük gerekçe bu. Ben size söyleyeyim, böyle söyleniyor. Taksim'de güvenlik önlemi alınamaz deniyor. Ya ben de diyorum ki böyle bir aciz içinde göstermemek lazım güvenlik güçlerini. Çünkü güvenlik güçleri Türkiye'de gereken önlemi, tedbiri alabilir. Oraya provokasyona gelecek olan varsa bunları da onların arasından ayıklayıp tek tek çekebilir. Gereken müdahaleyi yapabilir. Taksim'e çıkan yollarda işte deniyor ki çok fazla ara sokak var, yol var vesaire. Hepsinde güvenlik tedbirini alabilir. Yani Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbiri alamayacak bir güvenlik gücümüz yok herhalde, değil mi? Herhalde alacaklar yani. Ya bugüne kadar Taksim Meydanı'nda veya halen daha İstiklal'de alınmış olan güvenlik tedbirleri yok mu mesela? Ya bu ülkenin meydanları için güvensizdir, bu meydanlarda kalabalıklar toplanamaz mı diyeceğiz sürekli biz. Şimdi o yüzden söylüyorum, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz. Fakat her ne kadar ücretsiz olsa da bugün sabah saatlerinde gelen İstanbul Valiliği kararı var. Toplu taşımaya kısıtlama getirdiler. Bilginiz olsun, yarın sabah saat 5.30'dan itibaren geçerli olacak. Hani olur da yarın diyelim ki çalışıyorsanız, bir işiniz varsa, bir yerlere gidecekseniz bilginiz olsun. Deniz ve raylı sistem ulaşım ağları da bu kısıtlama uygulanacak olan ulaşım ağları arasında yer alıyor. Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama saat 4'te başlıyor sabaha karşı. Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları sabah 5.30'da başlıyor. Yarın sabahtan itibaren. Bakın, Yenikapı, Seyrantepe, Hacı Osman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Zincirlikuyu metro tüm giriş ve çıkış noktaları dahil durakları sefere kapatılıyor. Kabataş, Taksim Meydan, Finiküler hattının seferlerinin durdurulacağı. İstiklal Caddesi üzerinde nostalji tramvay seferlerinin durdurulacağı. Tünel Meydan Karaköy arası finiküler hattı seferlerinin durdurulacağı. Bunlar açıklandı valilik tarafından. Taksim Tarlabaşı, Ömer Ayan ve Tepebaşı İETT otobüs duraklarının sefere kapatılması. M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması. Olacak bir şey mi bilmiyorum ama yani artık havalimanı metrosu, yani Gayrettepe'den biniş yapamayacaksınız, bilginiz olsun. İstoç Yıldız metro hattının Kağıthane Yıldız arası tüm metro duraklarının sefere kapatılması. Bağcılar Kabataş arası çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi. Eminönü Alibeyköy vesaire falan diye giden bir sıralama var. Yani yarın İstanbul'da, yani özellikle Avrupa yakasında bir işiniz varsa, ki bu işiniz Taksim, İşte Beşiktaş, Şişli, işte Osmanbey buralara falan yakınsa buralara gidemezsiniz, ulaşamazsınız, bilginiz olsun. Deniz ulaşımında kısıtlanacak güzergahlar var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması. Ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskeleleriyle Harem, Sirkeci arası yolcu ve araç taşınmaması. Adalar seferleri devam ediyor. Eyüp Sultan tarafına yapılan seferler devam ediyor ama Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal ediliyor. Liman Başkanlığından gelen açıklamalar var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan gelen açıklamalar var. Çarşamba günü saat 5.30'dan itibaren Marmaray, Sirkeci istasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması gibi. Fatih ilçesi kapanacak yollar, Fatih ilçesi alternatif yollar, Beyoğlu ilçesi kapanacak yollar. Yani Şişli ilçesi kapanacak yollar. Beşiktaş ilçesi kapanacak yollar. D100'de kapanacak yollar. Ben sadece başlıkları okuyorum şu anda. İspark'ta nereler kapalı olacak, nerelerde parka müsaade edilmeyecek. Valilik böyle bir karar yayınladı. Yani zannedersiniz 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü kutlanmayacak yarın da. Zannedersiniz çok büyük bir olaya, yani hatta ve hatta işte bir terör olayına sahne olacak gibi bir hava var İstanbul'da. Böyle bir engelleme gerçekleştiriliyor. Valilikten gelen açıklama bu şekilde sevgili dinleyiciler. Özgür Özel de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aramış. Yani demiş ki böyle yapmayın, bir kararı yeniden düşünün, bu kararı yeniden düşünün demiş ama anladığım kadarıyla yeniden düşünmeyecekler ve şu anda bu tedbirler bu sabah yeniden ilan edildi çünkü. Özgür Özel demişken, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme tarihi belli olmuş. 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bu görüşme gerçekleştirilecekmiş. Devlet Bahçeli ile dün görüştü Erdoğan. Genelde bu görüşmelerin sonunda bir açıklama yapılmıyordu. Zaten nitekim yine bir açıklama yapılmadı. Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna başlıyormuş ve CHP ve DEM Parti'yi ziyaret edecekmiş. İlk olarak böyle bir bilgi geldi sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Yine yeni anayasa ile ilgili devam ediyoruz. Yılmaz Tunç'tan bir mesaj var bakandan. Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik demiş. Yeni anayasanın mecliste uzlaşmayla çıkmasını beklediğini ifade etmiş ama pek bir uzlaşma olacağını ben zannetmiyorum mecliste yeni anayasayla ilgili. CHP'nin bir şartı var. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyun önce diyor. Yani CHP öncelikle buna uyulması gerektiğini söylüyor. MHP'den Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız ise diyor ki meclisten yeni anayasa geçse bile halk bunu oylamalı diyor. Mesela MHP'den böyle bir çıkış geldi. Bir dinleyicimiz diyor ki Güçlü abi sanki savaşa gidiyoruz, bu ne tedbirler diyor. Yani inanılmaz tedbir, inanılmaz yani. İzmir'den günaydın Güçlü Bey, biz işçiler gücümüzün farkında değiliz. Bu güvenlik değil, korku göstergesidir diyor gönderdiği mesajda. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanmasın diye her türlü önlem alınmış. O zaman niye resmi tatil ilan edilmiş? Kendileri yapmadı mı bu tatili diyor. Evet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü adı kondu. İşçi Bayramı adı değiştirildi. Ardından resmi tatil ilan edildi. Ardından dediğim gibi 2010, 2011, 2012'de Taksim Meydanı açıldı. Neyse, yine aynı konuya döndük. Tabii sizlerden mesajlar bu konuda geliyor ağırlıklı olarak. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemde çünkü birçok başlık var, hepsini paylaşmaya gayret edeceğiz. Balıkesir'de AK Partili yönetimin bırakmış olduğu 15,5 milyar liralık bir borç olduğu ifade edildi. Bunu CHP Balıkesir'de binaya astı. Yani belediye binasına astı, toplamda 15,5 milyar liralık bir borç varmış. Eski yönetimin, bırakan yönetimin borcu. İnanılır gibi değil, değil mi? Yani Balıkesir'den geliyor böyle haberler, işte Afyonkarahisar'dan geldi. Birçok şehirden gelen bu borç haberleri var ve vatandaş kendi şehrindeki borcu görünce gözlerine inanamıyor. Peki bu para nereye gitti diye soruyorlar. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bir tanesi de biliyorsunuz müfredat konusu. Yani şimdi %35'lik bir seyreltme olacak. Ders içerikleri sadeleştiriliyor denildi. Ama yani ne kadar ve nasıl sadeleştirilecek, sadeleştirme ne işe yarayacak, bunu da açıkçası bilmiyorum. Bir defa yeni müfredatın adı ne oldu? Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Yani burada bayağı bir iktidarın, yani siyasi bir içeriği olduğu belli, isminden belli. Yani Türkiye Yüzyılı deyince Marif Modeli adını eski isimle kullanınca bunlar çıkıyor ortaya. Aynı zamanda şu bilgiler de var bunun içerisinde. Mesela Türkiye'de üretilen Covid aşısı Turkovac, Türkiye'de üretilen otomobil TOG, yine Teknofest, bunlardan örnekler verileceği, milli mücadele döneminin anlatılacağı ve aynı zamanda yine 15 Temmuz'un da burada anlatılacağı, bunların hepsi var. Mavi Vatan nedir, Mavi Vatan nasıldır, bununla ilgili neleri kapsar, bunlar anlatılacak deniyor. Yine Osmanlı Devleti'nin uygulamaya koyduğu yenilikler, Osmanlı kültür ve medeniyetlerinin yer alacağı bilgisi var. İddia o ki yine Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu da bu kitap, daha doğrusu bu müfredat içerisinde yer alıyor. Ve deprem felaketinden de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden de bu müfredat içerisinde yer verileceği bunlara dair bilgiler paylaşılıyor. Bir yandan CHP'den gelen eleştiriler var. CHP'de dün Deniz Yücel'in yapmış olduğu açıklama vardı sevgili dinleyiciler. CHP'nin sözcüsü biliyorsunuz Deniz Yücel. Ve diyor ki Yusuf Tekin sen AKP propagandası mı yapıyorsun yoksa Milli Eğitim Bakanı mısın diye bir tepki gösterdi. Nedir evrensel değerler dedi. Akıldır, bilimdir, fendir. Eğitim, siyasi iktidarların deneme tahtası değildir. Çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız da AKP'nin denekleri değildir diye bir tepki gösterdi. Neymiş? Türkiye yüzyılı marif bilmem nesi. Yusuf Tekin sen kendinde misin? Sen seçim kampanyası mı yürütüyorsun? Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı mı yapıyorsun? Senin işgal ettiğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında milli ibaresi var. Senin neren milli? Allah aşkına tarikatlere, sivil toplum kuruluşu diyen bir adamsın. Sen değil misin başımıza ucube ÇEDES projesini çıkaran diye tepki gösterdi. CHP adına Deniz Yücel'den geldi bu tepki. Şimdi eğitimle müfredatla ilgili tepki fazla. Bir yandan mülakatla ilgili de tabii ki. Mülakat kaldıracağız demişti değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Kamuda mülakatları kaldıracağız demişti. Daha sonra Bakan Yusuf Tekin dedi ki hayır mülakata devam edeceğiz. Bu doğru bir yöntem dedi. İşte şimdi burada işte tarikatlarla ilgili eleştiriler başladı. Mülakat konusuyla ilgili. O zaman siz istediğinizi seçiyorsunuz. İstediğiniz şekilde işi mülakata bırakınca diye tepkiler geldi. Evet, birçok haber başlığı var sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca bugün hepsini paylaşmaya gayret edeceğiz. Şunu da söyleyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur açıklaması var. Mesela dünden gelen bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Daha fazla yıkım ve gözyaşı dökmek istemiyoruz ve görmek istemiyoruz diyor yaptığı açıklamada. Ülkenin her şehrine gidip dinleyicimiz yazmış bunu. Miting yapan Erdoğan için güvenlik önlemini alan emniyet İstanbul Taksim'de nasıl güvenlik önlemi alamıyor? Ben Antalya Havalimanı'nda çalışıyorum. Cumhurbaşkanının Antalya'ya geldiği gün havalimanında nasıl bir emniyet alındığını gözlerimle hayretle izledim diyor. Yani İstanbul'da nasıl alınamaz? Ya tabii ki alınamaz olur mu yani? Bunun ardı arkası başka. Yani siyasi gerekçeler var bunun ardında arkasında. Yoksa niye alınamasın tedbir yani? Halktan bu kadar korkmasınlar sevgili güçlü. İçişleri Bakanlığı bu kadar mı aciz güvenliği sağlayamıyor? Okuduklarına bakarak söylüyorum. İstanbul'da tamamen sokağa çıkma yasağı getirsinler, rahat etsinler o zaman diyor. Yani evet, gerçekten de iş bu aşamaya mı geldi? Ya bu aşamaya gelemez. Ya böyle bir aciziyet söz konusu değil tabii ki. Yani ne bakanlığın böyle bir aciziyet söz konusu olur, ne güvenlik güçlerinin ne de devletin. Ya bu başka diyorum ya, yani bunun ardında arkasında ideolojik bir takım görüşler, sebepler var. Bu çok net bir şekilde ortada. Yarın önemli olan böyle bir güvenlik güçleriyle vatandaşın, insanların, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, işçilerin karşı karşıya geleceği bir gün olmasın, böyle bir hava olmasın. İşte yarın biz coplar, biber gazları vesaireler falan görmeyelim. Yani dileğimiz bu. Bırakın insanlar bayram havasında kutlasınlar. Bırakın derken güvenlik tedbirlerini alın tabi, bayram havasında kutlasınlar. Veya anma etkinlikleri de yapılabilir tabii ki bununla beraber. Sevgili dinleyiciler, bizim şimdi bir reklam aramız var. Çok haber var, haberden habere hızlıca geçiyoruz. İkinci bölümü de böyle gerçekleştireceğiz. Mümkün olduğunca her haberi sizlerle paylaşacağız. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz biz de. Schengen vizesinde sıkıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz sizlerle dün de paylaşmıştık bu konuyu ama dün paylaştığımızda şundan bahsettik. Yoğunluk gerekçesiyle İspanya, İtalya ve Almanya'nın Mayıs sonuna kadar vize randevusu vermediği haberleri vardı. Yani gerekçe buydu, yoğunluk, çok fazla başvuru var. O nedenle şimdi randevuları kapattık diyorlardı. Gelen bilgi bu şekildeydi. Ama sadece bu da değil aslına bakarsanız. Randevu alabilenlerin başvuruları da çoğu zaman reddediliyor. Yani ortaya ne çıkıyor? Bir ara biliyorsunuz bir vize problemi yaşadığımız çokça konuşulmuştu. O dönem içerisinde Türkiye diyordu ki biz de karşılık veririz o zaman. Mütekabiliyet esasına göre biz de bu karşılığı veririz diyordu Türkiye. Ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu o dönemde. Gerekeni biz de yaparız, gereken tedbirleri alırız, biz de engellemeler getiririz diyordu ki olmadı. Yani olmadı derken bu bir çözüm yolu olmadı. Türkiye'de böyle bir engelleme yapmadı. Ama halen daha anlaşılıyor ki her ne kadar Avrupa Birliği zaman zaman bu mesajları Türkiye ile ilgili veriyor olsa da bir yeni sistem getiriyoruz, bir düzenleme getiriyoruz, bu problemi çözeceğiz dese de bu problemin çözülmediği çok net bir şekilde ortada. Bu da ne manaya geliyor? Demek ki istemiyorlar. Yani çok fazla insan gelmesini Türkiye'den kendi ülkelerine gitmesini istemiyorlar. Kendilerince muhakkak belli sebepleri var. Bunlardan dolayı istemiyorlar. Belki zaman zaman gidenlerin orada kalmasından dolayı, oradan başka ülkelere kaçmalarından dolayı. Zaman zaman herkes için söylemiyorum tabii ki bunu. Belki de Türkiye'ye gelmiş olan, Türkiye'de yaşayan yabancılara verilmiş olan pasaportlardan dolayı. Bunlarla o ülkelere giriş yapanlardan, oradan burayı kullanıp, o ülkeleri kullanıp orada yaşamaya devam edenlerden dolayı. İstemiyorlar. Yani belli bir sebebi muhakkak var. Sebepsiz yere değil elbette. Ama bunun çözüme kavuşmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. İnsanlar artık vize almak için ayda bir, iki ayda bir sürekli konsolosluklara başvuruyor. Vize alabilenler aylık 45 günlük, 2 aylık vizeler alıyorlar. 2 ay sonra bir daha başvurmak zorunda kalıyorlar. Yani bu sürekli üst üste yaşanıyor. Burada bir çözüme gidildi mi, gidilmediği de çok net bir şekilde ortada. Şimdi bununla ilgili mesela bu haberlerle ilgili veya bunların ardından Dışişleri Bakanlığı'nın ne yapacağını biz de yakından takip edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi amblem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Gelen bilgi bu şekilde sevgili dinleyiciler. Şimdi şehrin ambleminin yarışmayla Ankara halkına sorulmasına ilişkin siyasi parti gruplarına teklif sunacakmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melik Gökçek zamanında 2011 yılında hayata geçirilen bir amblem vardı. Yani mevcut amblem şu anda devam ediyor. Atakule'ye eklenmiş iki minare ile hilal ve beş yıldız bulunan amblemden bahsediyoruz. Hilal'in üst kısmında da Ankara Kalesi figürleri bulunuyor. Şimdi bu amblem değiştirilsin mi, değiştirilmesin mi? Ankaralıların değiştirilmesine sıcak baktıklarından yana gelen duyumlar var. Ama sadece tabii duyumlu olacak değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu amblem değişikliğini halka sorarak karar verecekmiş. Bu şekilde bilgi geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulanan uçak bileti tavan fiyatı uygulaması var biliyorsunuz. Yurt içinde tavan fiyat uygulaması var. İşte o tavan fiyata %30 zam geldi. Dün biraz konuşuldu bu konu ama herkes belki çok fazla farkında değil. O nedenle söyleyelim. Uçağın %85'lik bölümü için tavan fiyat 1650 liradan 2000 liraya çıkartıldı. 2000 liraya çıkartıldı. Ve geri kalan %15'lik bölüm için 2500 liradan 3250 liraya yükseltildi bu tavan fiyat uygulamasıyla beraber. Tabii şunu söyleyelim, bu karar alınır alınmaz firmalar hemen bu düzenlemeleri yapmışlar. Gerekli zammı da fiyatlara yansıtmışlar. Dün yaptığımız uçak bileti arama sonuçlarında bunu çok net bir şekilde gördük. Sizin de bilginiz olsun. 2-3 gündür konuşulan bir konu var. O da şu: Tarsus, Adana, Gaziantep, yani TAG diye geçiyor ya kısa adı. Bu otoyolunu mesken tutan otoban çetesinin seyir halindeki araçların önüne atlayıp ya da yumurta atıp araçlarından inen sürücüleri gasp ettiğine yönelik sosyal medyada çıkan paylaşımlar vardı. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü bir araştırma inceleme yapmış. Diyorlar ki burada Jono'lar var, Jono tabir ediliyor, onlar var, onlar gerçekleştiriyor. Ama son bir yılda bu konuda bir müracaat, bir ihbar olmadı bize demişler. Yani insanlar ihbar etmiyor olabilir, müracaat etmiyor olabilir ama bu olaylar yaşanıyor belli ki. Zaman zaman belki de başına insanların geldiğinde arayıp da ihbarda bulunmuyor, bu olabilir. Ama netice itibariyle uyarıda bulunuyor. Yani bu bölgede ve sadece bu bölgede değil üstelik. Daha önce benzer şeyler benim de başıma geldi. Çeşitli otoyollarda sizin aracınıza yumurta atabiliyorlar, taş atabiliyorlar. Hatta daha değişik bir şey söyleyeceğim. Çiğ et benzeri şeyler atabiliyorlar. Yani sizin endişe edip durmanızı gerektirecek şeyler yapıyorlar. İşte siz durduktan sonra gelip sizi gasp ediyorlar, işte soygun gerçekleştiriyorlar. O nedenle bu tip çetelere, bu tip ahlaksızlara dikkat etmeniz lazım. Hani yolda başıma bir şey geldi, eyvah şurada sağda bir durayım dediğiniz anda maalesef risk altındasınız. Maalesef, ne kadar acı değil mi? Devam ediyoruz. Bir başka hadise yaşandı. Adana'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşen 75 yaşındaki Hatice Sabahi, biliyorsunuz, hayatını kaybetti. Önce hastanede tedavi altına alınmıştı. O arada şoför adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Vedat K. çıkarıldı hakimlikçe, tutuklandı. Bu arada onun da ifadesi alınmış sevgili dinleyiciler. Diyor ki, kendi ifadesine göre diyor ki, sadece kendisinin tek bir hatası varmış. O da o sırada daha yeni yola çıkarken kapısını kapatmamakmış. Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım diyor. Tek kusurum derken kazadaki zaten asli kusuru bu, kapının açık olması. Yani nasıl oldu da yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı diye bir ifade verebiliyor? İnanılır gibi değil. Yani birçok otobüs şoförü var. Belki de şu anda bizi dinleyenler de var içlerinde. Kapıyı kapama fırsatı bulamıyor musunuz mesela otobüsü kaldırırken? Hepsi kapıyı kapatıyor otobüs kalkarken. Kapıyı kapatıyor, ondan sonra hareket ediyor zaten. Ya fırsat bulamadım vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Otobüsü sürerken bayağı görüntüleri var zaten kendisinin. Ve tek hatam diyor, buydu diyor. Tek kusurum buydu diyor. Zaten en önemli kusur zaten bu. Daha ne olsun yani? Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandırma soruşturmasında bir hastane incelemeye alındı. Avcılar Hospital Hastanesi incelemeye alınmış. Eski AKP'li bakan ve milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun kurucusu olduğu bir hastaneden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandırma soruşturması içerisinde geçiyor bu hastanenin adı. Ya üstelik eski bir sağlık bakanının burada kurucusu olduğu hastane olunca daha çok dikkat çekiyor tabii. Türkiye'de kim bilir bugüne kadar neler yaşandı değil mi? Yani şimdi belediyelerde görüyoruz bunları da daha ileride belki de neler neler yaşandığını daha çok göreceğiz. Örneğin Manisa'nın Yunus Emre Belediyesi. Dün çokça konuşuldu, görüntüleri vardı, izlediniz mi bilmiyorum. AK Parti yönetimindeydi. CHP'nin seçimi kazandığı kesinleşince 100 milyon lira tutarında alım yapıldığı tespit edilmiş. İşte bunu da yeni belediye başkanı Musa Semih Balaban anlatıyor. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra diyor ki gece saat 2'den sabah 6'ya kadar çek kesildi. Faturalar girişi oldu. Bizler de bunun usulsüz olduğunu söyledik. Bu çeklerin hiçbirini belgelenmeden ödememe kararı aldık diyor. Ya yani şu tespite bakar mısınız? 31 Mart gecesi seçim sonuçları belli oluyor. Bu belediyenin, işte Yunus Emre Belediyesi Manisa'da, AK Parti'den CHP'ye geçtiği anlaşılıyor. Ve hemen oradaki yöneticiler anında başlıyorlar çek kesmeye ve satın alım yapmaya. Yani 100 milyon lira tutarında alım yaptığı söyleniyor. Geceden sabaha kadar 100 milyon lira tutarında. Yani ne o, belediye kaybettik, aman hemen şu işlemleri, işleri neyse hepsini yapalım, bitirelim sabaha kadar. Tabi bunun yargıya da yansıması lazım aynı zamanda. Yargı demişken, Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Ya artık turlar da karıştı bu arada. Dün bir haber okudum bir yerde, diyor ki 26. tur oldu, seçilemedi. Bir başka haber diyor ki 28. tur oldu, seçilemedi. Seçime bugün devam edilecek. Yani bugün itibariyle devam edilecek seçime. Burada artık Yargıtay Başkanı'nın neden seçilemediğini düşünüyorsanız, şöyle söyleyelim, çeşitli iddialar var. Yargıtay'ın muhafazakar cephesi Mehmet Akarca'yı sosyal demokrat ve İyi Parti'ye yakın durduğu gerekçesiyle eleştiriyormuş. Bazı üyeler de Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamaması nedeniyle Akarca'ya tepkiliymiş. ve Akarca'nın emekliliğine kadar 4 yıl daha görev yapmasına iktidar olumlu bakmıyormuş. Atalay kararını tanımayan 3. Ceza Dairesi'nin başındaki Şentürk'ü MHP ve iktidara yakın isimler desteklese de diğer üyeler mesafeli duruyormuş. Yani bunu daha önce Alican Uludağ dile getirmişti. Onun haberinden aktarıyorum zaten ben de size. Seçimin uzamasının bir diğer nedeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir adayı işaret etmemesi deniyor. Yani işaret etmemesi daha doğru zaten bence netice itibariyle ama şu anda bir aday üzerinde anlaşılamadı. Halen daha salt çoğunluk elde edilemiyor Yargıtay'da biliyorsunuz. Tahir Elçi davasında savcıdan 3 polis için beraat talebi geldi. Tabii bunun ardından aile üzüntülü, eşi üzüntülü gelen açıklamalar var. 14 baro ortak bir Tahir Elçi açıklaması yaptı. Faili meçhul cinayet yoktur, aydınlatılmamış cinayet vardır. Cezasızlık travmalarımıza yenisinin eklenmesini kabul etmiyoruz dediler. Beraat talebine bu şekilde tepki gösterdi barolar sevgili dinleyiciler. Yer bilimcilerden bir inceleme var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk. Hakkari ile ilgili yaptığı bu incelemeyi fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor dedi ve fay hattının Irak'a doğru uzandığını anlattı. 7 büyüklüğünde deprem tehlikesine dikkat çekti. Hakkari ile ilgili böyle bir uyarı var. Önemli olan sadece uyarı değil, bu uyarının ardından alınacak tedbirler. Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalanmış. 2 IŞİD'li İstanbul Beykoz'da yakalanmışlar. Dünden gelen bir başka haber de buydu sevgili dinleyiciler. Bu arada bir başka habere geçeceğim hemen. Threads Türkiye'de kapatıldı. Biliyorsunuz aslına bakarsanız yani Twitter'ın veya X'in büyük bir rakibi olarak çıkarılmıştı. Instagram'ın bir uygulamasıydı. Threads Türkiye'de geçici süreyle kapatıldı. Türk Rekabet Kurumu'nun emrine uymak için. Bir süre kapalı olacak. Threads hesaplarınıza Türkiye'den ulaşamayacaksınız. Bir VPN kullanmadığınız sürece hatırlatalım. 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı var. Meteorolojiden geldi. 10 gün boyunca birçok bölgede sağanak geçişleri görüleceğini söylüyor meteoroloji. Dolayısıyla tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında düşecek. Diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Gelen bilgi bu şekilde. Süper Lig'de 35. hafta oynanacak ama 36. haftanın programı açıklandı. Tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak 36. hafta ve bu arada bir itiraz vardı Ankara Spor Nazilli Belediyespor maçına ilişkin bir inceleme başlatıldı. Şike olduğu iddiası vardı çünkü karşılıklı bu maçta hiç şut çekilmedi. 0-0 sona erdi mücadele. Nazilli ligde kalmayı garantiledi. Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu. O nedenle şimdi bu maç hakkında böyle bir iddia vardı ve inceleme başlatıldı. Bir soruşturma başlatıldı. Anadolu Efes Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdi. Darüşşafaka'yı 87-74 mağlup etti. Dolayısıyla normal sezonu lider tamamladı Anadolu Efes. Geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik basara teşekkür ediyoruz. Yarın 1 Mayıs. Umarız 1 Mayıs'ta olayların yaşanmadığı, bayram gibi işçi bayramının kutlandığı, emek ve dayanışma gününün kutlandığı bir gün görürüz. Dileğimiz bu. Hiçbir olay yaşanmasın. Vatandaşla güvenlik güçleri karşı karşıya gelmesin. İnsanlar olaysız bir şekilde kutlamalarını diledikleri gibi yapabilsinler. En büyük isteğimiz, arzumuz bu. Umarım olayların yaşanmayacağı, gerginliklerin olmayacağı bir 1 Mayıs yaşanır. Şimdiden işçi bayramımız kutlu olsun. Şimdilik hoşça kalın.